Ayrım 12, sayfa 124, savcılıktan gelen davet. Resimli Ay Limited şirketi kurulduktan sonra Resimli Ay ve diğer bazı dergilerle bayiler arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Bayiler dergileri satmak için aldıkları bedelin anlaşmaya aykırı olarak yükseltilmesini istiyor, tehdit olarak dergileri satmıyorlardı. Birkaç dergi sahibi bayilere gönderilmek üzere bir mektup hazırlamışlar, buna benim de katılmamı istediler. Mektubu ben de imzaladım. Bu mektup yüzünden bayiler dergiler aleyhine bir dava açtılar. Bu davada ben Resimli Ay ve Çocuk Ansiklopedisi'nin temsilcisi olarak bulunuyordum. Hakkımızı savunmak için diğer dergi sahipleriyle beraber vekaletnamenin düzenlenmesi için Eminönü Katibi Adilliğine başvurduk. Katibi Adil iki tanığa lüzum gösterdi. Vekaletnamenin iki nüsha yazılmasını ve birbirimize tanık olmayı teklif ettik. Ben arkadaşlarla konuşuyordum. Diğer bir arkadaş bana seslendi. Sabiha Hanım, Katibi Adil sizin tanıklığınızı kabul etmiyor. Neden? Kadınlar tanık olamaz diyor. Katibi Adil'e yaklaştım. Medeni kanun bana bu hakkı vermiştir. Ben tanık olabilirim. Katip ikide bir gözlüklerini değiştiriyor. Zat-ı aliniz, zat-ı devletiniz gibi Osmanlı diliyle konuşuyordu. Kanunları zat-ı aliniz benden daha iyi mi bilirsiniz dedi. Katibi Adil'e tanık olmak hakkımı kabul ettiremedim. Büroya telefon ettim. Dergilerde paketleri bağlayan Mehmet'i çağırdım. Mehmet'in tanıklığı kabul edildi. Vesika imzalandı. Katibi Adil'e döndüm. Bu çocuk dergide yalnız paketleri bağlar, postaya sevk eder. Kaç yıldır bu dergilerin yazılarını ben yazıyorum. Sayfalarını ben bağlıyorum. İşlerini ben çeviriyorum. O tanık olabilir de ben olamam mı? Olamazsınız. Kanun böyle. Büroya döndükten sonra Resimli Ay'a ben insan değil miyim başlıklı bir yazı yazdım. Kadının vatandaşlık hakkını, insanlık hakkını savundum. Kadını tanık olma hakkından yoksun eden kanunların şeriat kanunları olduğunu, medeni kanunun kadınlarına bu hakkı tanıdığını, fakat kanunun yürürlüğe girmediğini belirterek biraz sert bir dille şikayet ettim. Konu gazetelere düştü. Cumhuriyet gazetesinde büyük hukukçulardan Gat Franco beni savundu. Şeriat kanunları ile medeni kanunun kadınlara verdiği haklar üzerine makaleler yayınladı. Cumhuriyet gazetesi benden de bir makale istedi. Yazım Cumhuriyet'te çıktıktan sonra savcılıktan bir çağrı geldi. Savcı beni nezaketle karşıladı. Bu yazının devlet kanunlarına bir saldırı olduğunu, çok nazik bir zamanda yaşadığımızı, takrir-i sükun kanunu yürürlükte olan bir memlekette böyle ulu orta kanunlara çatılamayacağını söyledi. Kanunları tenkit etmek devlet otoritesini sarsmaktır. Ancak müsbet tenkitler yapılabilir dedi. Cevap verdim. Eğer benim hakkımı aramaklığım, kanun yürürlüğe girmesini istemekliğim, menfi bir tenkit ise dergileri kapayalım. Babıali'de soğan, sarımsak satalım. Medeni kanunun verdiği bir hakkı mahkemeler nasıl inkar edebilirler? Savcı. Medeni kanunda böyle bir madde olduğu makamıma bildirilmemiştir dedi. Sizin hedefiniz kanunları tenkittir. Sizi uyarmak maksadıyla buraya çağırdım. Hakkınızda bir dava açacak değilim. Ancak bundan sonra yazılarınızda dikkatli olmanızı isteyeceğim. Efkarı bulandıracak en küçük tenkide bile göz yumulmayacaktır. Savcılar, katibi adiller, sorumlu çevreler reformları böyle anlıyordu. Adetleri üzere yine baskı ile susturma yolunu tutmuşlardı. Savcıya döndüm. Resimli Ay'da ve Cumhuriyet'te çıkan bu yazılar, başımdan geçen bir olayı belirtmek, medeni kanunun kadınlara verdiği hakların yürütülmesini istemek için yazılmıştı. Yazının hedefi şudur: kişi kanunun verdiği hakkı kullanmasını ve istemesini bilmediği zaman o hak kağıt üzerinde kalır. Bu yazı eski şeriat zihniyetinin kafalarda bıraktığı son etkileri de yıkmak için yazılmıştır. Çeşitli itirazlara karşı kanunun öyle olduğunda ısrar eden Katibi Adil kanunu bilmiyor demektir. Beni buraya çağıran savcı kanunu bilmiyor demektir. Katibi adiller, savcılar medeni kanunu bilmezlerse bana bu hakkın verilmesi hiçbir fayda sağlamaz. Bir yanlışı görmek ve göstermek, kaybolmuş bir hakkı istemek hiçbir zaman kanunlara saldırı değildir. Savcı dikkatle dinledi. Galiba medeni kanunun bu maddesinden habersiz olduğunu anlamıştı. Yumuşadı. Ben zaten dava açacak değilim dedi. Fakat bu konu gazetelerde incelendikten sonra Adliye Bakanlığı, savcıların, katibi adillerin bir tamimle dikkatlerini çekti. Böylece bu yazı savcılara, katibi adillere kanunu öğretmek suretiyle ödevini yapmış oldu. Sayfa 127 Kıraat Kitapları. Zekeriya sürgünden döndükten sonra yüküm epey hafiflemişti. Ağır çalışma şartları içinde okuma imkanını kaybetmiştim. Bu fırsattan faydalanarak öteden beri tasarladığım bir işi yapmaya karar verdim. Büyük kızım Sevim'in ilk mektepte okuduğu kıraat kitaplarını gördükçe üzülüyordum. Bu kitapların çoğu çocuk psikolojisi göz önünde tutulmadan metotsuz hazırlanmış kitaplardı. Amerika'da bulunduğum sıralarda çocuk eğitimiyle de ilgilenmiştim. Sevim, öğretmenler okulunun çocuk yuvasına gidiyordu. Orada yürütülen metodun ilk mekteplerde okutulan kitapların ne şekilde hazırlandığı hakkında incelemeler yapmıştım. Tornike metodu dedikleri bu metotla ilk mekteplerin 5 sınıfı için kıraat kitapları hazırladım. Eğitim Bakanlığı kitapları kabul etti. Mekteplerde okutulmaya başlandı. Öğretmenlerden aldığım mektuplar bu metotların öğretmenler tarafından beğenildiğini gösteriyordu. Bu iş biraz kafamı dinlendirmeye hizmet etti. Didişmeden, mahkeme kordonlarında dolaşmaktan kurtulmuştum. Resimli Ay'daki yazılarımı da ihmal etmiyordum. Bu sıralarda Resimli Ay'ın yazı hayatında büyük değişiklikler yapacak bir olay meydana geldi. Büyük şair Nazım Hikmet de aramızda yer aldı. Sayfa 128. Resimli Ay'da Nazım Hikmet. 1928 yılıydı. Bir akşam sofrada yemek yiyorduk. Zekeriya, "Sana bir şiir okuyacağım," dedi. Yeni şiirlerden Nazım Hikmet'in bir şiiri. Ben Nazım Hikmet'i hiç tanımıyordum. Zekeriya şiiri okudu. "Trik trak, tiki tak, makinalaşmak istiyorum." Şiiri ilgiyle dinledim. Zekeriya bitirince sordu. "Nasıl, beğendin mi?" "Hayır, hiç beğenmedim. Makinalaşmak istiyorsa arkasına bir motor taksın," dedim. Kulağım aruz veznine, hece veznine alışmıştı. Serbest nazımla şiiri ilk defa dinliyordum. Yadırgadım. Ertesi gün bir oda Zekeriya'nın masasında yazı yazıyordum. Kapı açıldı, içeriye Vala Nurettin ile beraber uzun boylu, kıvırcık, sarı saçlı, mavi gözlü bir adam girdi. Zekeriya tanıttı. Nazım Hikmet. Ben el sıkıştıktan sonra yerime oturdum. Vala'yı tanıyordum. Akşam gazetesinde ince, kıvrak üslubuyla fıkralar yazardı. Nazım'ın çocukluk arkadaşıymış. Onu büroya getirmezden önce Zekeriya'ya Resimli Ay'da Nazım'a bir iş verilmesini teklif etmiş. Zekeriya bu teklifi kabul edince Nazım'ı dergiye getirmişti. Ben masada yazıma devam ettim. Bir akşam önce dinlediğim şiirden sonra Nazım'la pek ilgilenmemiştim. Onlar masanın karşısındaki koltuklara yerleştiler, konuşuyorlardı. Bir müddet sonra Zekeriya Nazım'dan bir şiir okumasını rica etti. Nazım kızardı, bozardı fakat hiç nazlanmadı. Bahri Hazer şiirini okumaya başladı. Sanki bir şelaleden su akıyordu. Senfoni gibi sesler alçalıyor, yükseliyor, kelimelerin içinden ateş çıkıyordu. Elimden kalemi bıraktım, müzik dinler gibi şiiri dinledim. Nazım 1928'de Moskova'dan döndüğü zaman hiçbir tarafta iş bulamamıştı. Vala Nurettin, Nazım'ın sanat değerini Zekeriya'ya anlatmış, dergiye musahih olarak alınmasını rica etmişti. Nazım, Resimli Ay'a bu işi yapmak üzere geldi. Ona yazı yazdırmak Resimli Ay için tehlikeli olabilirdi. Nazım'a benim çalıştığım odada masa verildi. O sabah erkenden geliyor, yazıları okuyor, bazen tercümeler yapıyordu. Çok ciddi çalışırdı. İş zamanında hiç konuşmaz, ancak iş bittikten sonra günün olayları hakkında düşüncelerini heyecanla anlatır, dergide kullanılmak üzere fikirler verirdi. Nazım Resimli Ay'da çalışmaya başladıktan sonra onun tekniğiyle şiir yazan genç şairler onun etrafını sardılar. Nazım'ın beğendiği şiirler de mecmuada yayınlanıyordu. Resimli Ay artık sol yazarların toplandığı, hikayelerini yayınladıkları bir dergi olmuştu. Sadri Ertem, Suat Derviş, Sabahattin Ali ve diğer yazarların hikayeleri dergide yayınlanıyordu. Bu yeni edebiyatçılar toplumun sosyal durumunu, işçilerin, köylülerin, varlıklı sınıfların baskısı altında ezilen fakir halkın dertlerini kuvvetle dile getirdiler. Nazım yeni bir edebiyatın temelini atmakla kalmıyor, aynı zamanda sosyalizm davasına yeni unsurlar kazanmaya çalışıyordu. Bir zamanlar Peyami Safa'yı da kazanmak sevdasına tutulmuştu. Peyami o zamana kadar vasat hikayeler, romanlar yazardı. Nazım'la temasa geldikten sonra bir müddet sonra 9. Hariciye Koğuşu romanını yazdı. Nazım Resimli Ay'da bu kitabın tenkitini yaparken Peyami'yi övüyor, kendi sanat görüşünü belirtiyordu. Nazım bu romanı realist olduğu için beğendikten sonra şöyle diyordu: "Bütün dünya sanat aleminde dökümantarizm galebe çalmaktadır. Sanat sinemadan tutunuz da şiire kadar realitenin vesikalarından kompozisyonlar, terkipler ve besteler yapmaya doğru gitmektedir. Bu gerçeklerin mimarisi bazen öyle müthiş bir mana alıyor ki onların yanında entrikalı romanlar, kalbin mırıltılarını heceleyen şiirler zavallı ve gülünç kalıyor. Realizm fotoğraf realizmi olmamalıdır. Gerçeklerin abidesini yapan ve bunları yapmak için bir sıra tahlil ve terkiplerden mürekkep bir kompozisyon husule getiren diyalektik bir realizm olmalıdır." Parantez içinde Resimli Ay, Şubat 29, 1930, sayfa 32. Peyami o zamanlar bir dereceye kadar Nazım'ın etkisi altındaydı. Fakat onunla birçok noktalarda beraber değildi. Nazım onu da sosyalizm davasına çekmek için pek uğraştı. Aralarında geçen uzun tartışmalardan sonra Peyami, "Seninle bir trene bindik. Beraber seyahat ediyoruz. Ben demokrasi durağına kadar seninle beraberim. Ondan sonrası için Allah'a ısmarladık," dedi. Fakat Peyami demokrasi durağına varmadan trenden indi. Harp yılları içinde Hitler'in arabasına bindi. Faşizmin, ırkçılığın Hitler'in en büyük savunucusu oldu. Nazım ve benim hakkımda en çirkin yazıları yazan Peyami olmuştur. Daha sonralar eski yazarların Nazım'a yaptıkları hücumlara Peyami de katılmış, onun aleyhinde yazmıştı. Nazım onun bu kaba hücumlarına Yetim-i Safa başlıklı hicviyle cevap vermişti. Nazım masada yazıları okurken yüzünü buruşturur, bazen hiddetle kalemi elinden atar, böyle saçma sapan fikirlere dergide yer vermek yazık değil mi diye üzülürdü. Nazım Resimli Ay'da çalıştığı günlerde 835 satır, portreler, Taranta Babu şiir kitaplarını hazırlıyordu. Bir gün masasında 835 satır başlıklı eserinin tashihlerini yapıyordu. Bana bu kitaptan bazı şiirler okudu. Ben şiirleri dinledikten sonra "Bu kitabı yayınlayamazsın," dedim. Yüzü kıpkırmızı oldu, sinirlendi. "Bal gibi yayınlarım. Ne yaparlar? Toplatırlar. Toplanıncaya kadar da satılır," dedi. "Mahkemeler var, hapis var. Su testisi su yolunda kırılır," dedi. Nazım öyle bir azimle yola çıkmıştı ki onu davasını savunmaktan hiçbir engel alıkoyamazdı. Eserleri yayınlandı. Nazım az zamanda edebiyat ve sanat alanında bir yıldız gibi parladı. Her gün yazı odasına gençler doluyor, Nazım'ı bir üstad gibi dinliyor, ondan yeni sanat hakkında dersler alıyorlardı. Nazım edebiyatta yeni bir devrim müjdecisiydi. Bu şiirler yalnız şekil bakımından değil, dil, muhteva bakımından da yeni eserlerdi. Nazım'ın kullandığı dil en temiz bir Türkçeydi. Şiirlerinde halkın dilinde olmayan kelimeleri kullanmazdı. Nesir ve makalelerinde Arapça kelimeler kullandığı olurdu. Nazım, aruzda, hecede vezin kalıplarını kırmakla kalmadı, şiir tekniğinde muhtevasında da bir yenilik yaptı. Konuları toplumun içinden alıyor, buna kendi fikir mekanizmasının benliğinin damgasını vuruyordu. Nazım'ın eserleri yayınlandıktan sonra serbest nazımla şiir yazan yeni şairler edebiyat alanına katıldılar. Kitapçılarda en çok satılan eserler bu nitelikte olan eserlerdi. Nazım'ın şiirinin etkisi yalnız gençler arasında değil, işçiler, ressamlar, sanatkarlar arasında da yayılıyordu. Nazım sanatkarların meclislerine giriyor, buralarda yapılan sanat tartışmalarında realist sanatın ilk önderi gibi yer alıyor, düşüncelerini sanat çevrelerine duyuruyordu. Nazım, Resimli Ay'da musahih olarak kalacak çapta bir adam değildi. Yavaş yavaş dergide kendine layık olan yeri aldı. İmzasız Adam adıyla şiirler, Orhan Süleyman imzalarıyla yazılar yazdı.